Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 27 Ocak 2022 Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, her perşembe olduğu gibi bugün de ilk bölümde Sağlıcakla köşemizde sizlerle olacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Bitkilerin tedavide kullanılış tarihçesini, ideal tıbbi bitkileri, yetiştirme usullerini, bitkilerle bitkisel ürünlerle tedavi yöntemlerini konuşacağız kendisiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye genelinde yoğun bir kar yağışı yaşandı, yollar trafiğe kapandı. Çalışanların önemli bir bölümü işlerine gidemedi. Kamu çalışanları bazı illerde idari izinli sayıldı. Peki kötü hava şartları nedeniyle işlerine gidemeyen çalışanlar hangi yasal haklara sahip? Her perşembe olduğu gibi ikinci bölümde Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin konu hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Sensiz olmaz ki sensiz. Sana çok ihtiyacım var canım her solukta. Ne olur anla, ne olursun. Sensiz olmaz ki sensiz. Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben? Ne olur anla, ne olursun. Sen bilirsin ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim, sen benim her şeyimsin. Tamam. göz bebeğim. Sen benim her şeyimsin, sen benim sevgilimsin. İnan, inan, sevmem kendimi hiçbir zaman senin kadar. İnan, inan. Sensiz sevinçlerim solar sonra, ne yaparım ben? Ne olur anla, ne olursun. Sana bir şey olsa ölürüm ben acılardan. Ne olur anla, ne olursun. Ölüm bile ayıramaz bizi.
Sağlıcakla. Efendim, Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız şu anda telefon hattımızda. Ömür hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kıymetli hocam, bugün sizinle yine bitkiler alemine doğru şöyle derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Bitkilerin evet. Tedavide kullanılış tarihçesini, ideal tıbbi bitkileri yetiştirme usullerini ve bitkisel ürünlerle tedavi yöntemlerini konuşacağız.
Evet, İsterseniz, bugün böyle konuşalım.
Evet, buyurun. Yine karlı bir Ankara günü, soğuk. Bitkilerden istifade etmeye çalışıyoruz sağlığımızı muhafaza edebilmek için. İşte bitki çayları hazırlıyoruz ama bugün söyleşimize isterseniz şuradan başlayalım. Bitkilerin tedavideki kullanılış tarihçesi ne kadar eski?
Aslında insanlar binlerce yıldır doğanın sunduğu kaynaklardan çeşitli şekillerde yararlanıyorlar. Bitkilerin işte çeşitli etkileri, yararları veya zararları İlk insanlar tarafından gözlemler ve deneyimler sonucu keşfedilmiş zaten. Bize bu bilgilerle geliyor bugüne kadar. Bitkilerden gıda olarak yararlanmaya başlayan insanlar zamanla zehirli bitkileri de tanıyorlar. Bu deneme yanılma yoluyla. Etkilerini keşfediyorlar ve hastalıkların tedavisinde de yararlanmaya başlıyorlar. Bu bilgiler nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar geliyor. Yani bitkilerin tedavi amaçlı kullanımı insanlık tarihi kadar eski desek de 1951-60 yılları sanıyorum. Ralph Soletki, Hakkari'nin 40 kilometre güneyinde bulunan Şanidar mağarasında bir araştırma yapıyor. Orada da 50 bin yıl öncesine ait, belki daha da eski, ilk Neandertal insanına ait mezarı buluyor. Burada da mezardaki insan iskeletinin yanında çiçek demetleri ve bitki parçaları üzerinde polenler buluyor. En eski, bitkilerin kullanışına dair en eski kanıt olduğu düşünülüyor. Hı hı. Ve bu bitkisel materyalin halen bu bölgede tıbbi amaçla kullanılan bitkilere ait olduğu saptanıyor.
Evet.
Neandertaller günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış insan türü. Bize şimdi Homo sapiens deniyor ama onlara Homo neandertalensis adı veriliyor. İşte fosilleri muhafaza etmeye müsait kireç taşı mağaralarda yaşadıkları için onlar haklarında en fazla bilgi sahibi olunan ve bunun bir sonucu olarak da modern kültürde tipik mağara adamı kalıbını yaratan tarih öncesi insan türü Neandertaller ve o günlerde bile, yani belki de Homo sapiens'ten önceki dönemde bile bitkilerin tedavide kullanıldığını görüyoruz.
Sayın hocam, kim bilir o ilk insanlar bitkilerle ilk karşılaştıklarında neler hissetmişlerdi? İşte rengarenk çiçekler, birbirinden güzel kokular. Hatta işte
gerçekten
geçtiğimiz programlarda parfümleri de konuşmuştuk. İşte eski Mısır'da bu bitkilerden faydalanarak çeşit çeşit parfümler, esanslar yapmışlardı. Kim bilir onların kokularını içlerine çektiklerinde ne gibi derin duygular hissetmişlerdi.
Evet, gerçekten onları bilemiyoruz tabii. Çünkü gerçekten çok önemli bir miras bırakmışlar bize. İlk onlar tespit etmişler. Biz onların tespitlerini bugün işte standartize etmeye çalışıyoruz. Normal kullanılır hale getirmeye çalışıyoruz. Standart olarak herkesin yararlanabileceği hale getirmeye çalışıyoruz tabii ki.
Hocam, bitkilerin tarihçesinden bahsetmişken biraz da mitolojiye girsek mi? Mitolojide tıbbi bitkiler var mı?
Var tabii ki. Mitolojide pek çok bitki var ama dilerseniz ben size civan perçemi bitkisinden bahsedeyim. Çünkü günümüzde de bağlantılı olabilecek bir hikayesi var civan perçeminin.
Öyle mi? Merak ettim. Hadi anlatın o zaman.
Evet, böyle bir hikayeyle başlayalım. Yunan mitolojisinde bir Akilleus vardır. Dünyanın en büyük savaşçısı ve Yunan mitolojisinde en önemli kahramanlarından biri Akilleus. Ölümlü bir baba Peleus ile tanrıça bir anne Tetis'in oğlu olan bir yarı tanrı olarak kabul ediliyor. Annesi Tetis oğlunu ölümsüz yapmak istiyor ve bunun için de ölümsüzlük nehri Styx'te sol topuğundan tutup suya batırıyor ve oğlunu ölümsüz yapıyor. Ama sol topuğu dışarıda kaldığı için, suya batmadığı için o kısmı ölümsüz olamıyor. Ve sadece oradan vurulduğunda öleceğine inanılıyor. Homeros'un İlyada destanına göre öleceğini bildiği halde Helen'i geri almak için yapılan ve en büyük savaş kabul edilen Truva Savaşı'na katılıyor. Çünkü adının sonsuza kadar anılmasını istiyor. Bu savaşta Truvalı prens Paris tarafından tesadüfen sol topuğundan zehirli okla vurularak öldürülüyor. Tek olmayacak yerinden vuruluyor.
Evet.
Ayak topuğunun hemen üzerinde yer alan tendona Akilleus'un adından gelen ve Fransızca okunuşu olan Aşil tendona adı veriliyor. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz, Aşil tendonumuz olduğunu. Civan perçevi bitkisinin Latince adı da Achillea millefolium. Yani Achilleus'un ya da Achilleus'un adından geliyor bu Achillea millefolium. Çünkü Achilleus o Truva Savaşı'nda adını kendi adından alan bu civan perçeme bitkisini kullanıyor. Kanama durdurucu olarak kullanılıyor. Savaşta oldukları için kanama durdurucu ve yara iyileştirici olarak kullanılıyor. Civan perçeme bitkisi günümüzde de kanama durdurucu ve yara iyileştirici olarak kullanılıyor. Yani tarihte, mitolojide tıbbi bitkiler hep var. Ve kullanışta gördüğünüz gibi hep geleneksel kullanımdan bahsediyoruz ya.
Evet.
Ta nereden nereye aynı kullanılmış bugün hala var.
Evet.
Böyle bir küçük hikaye anlatmış olalım.
Hocam, az önceki hikayede anlattınız ya, aklıma şu geldi. Yani ecel gelirse baş ağrısı bahane der, ecel gelecekse yapacak bir şey yok. Yani topuktan yakalar.
Evet, gerçekten öyle. Çok iyi bir benzetme oldu bu.
Bu civan perçeminin Doktor Civan'ımla bir bağlantısı var mı hocam?
Yok. Hocam, ama şimdi hakikaten belki de vardır.
Araştırmak lazım.
O, olabilir ya.
Evet. Sevgili hocam, şimdi milattan öncesini konuştuk. Günümüze gelelim isterseniz. Günümüze gelirsek bitkisel ürünlerle tedavi yöntemi alternatif bir tedavi yöntemi mi, yoksa modern tıbbın içinde mi düşünmek gerekir?
Şimdi gerek kimyasal sentetik ürünlerle tedavi, gerek doğal ürünlerle tedavi. Belki daha çok bitki kullanıldığı için doğal ürün daha geniş bir kapsam. Burada doğal ürün yerine sadece bitkisel ürünlerle tedaviden, yani fitoterapiden bahsedecek olursa, her ikisi de tıp biliminin kolları. Yani biri birinden daha değerli değil. Aslında bakarsanız bugün modern tıp olarak adlandırılan tıp, bitkisel tedaviye alternatif olarak gelişmiştir. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi mitolojide de bitkiler var, Neandertallerde de bitkiler var. Dolayısıyla bitki en eski çağlardan itibaren var zaten. Şunu çok net bilmemiz gerekiyor ki biri diğerinden daha üstün değil. Her ikisinin de farklı kullanım alanları var. Hangisi daha etkiliyse onu kullanmak gerekir. Bazen kimyasal sentetik ilaç kullanılması gerekir. Bazen bitkilerden yararlanılabilir. Zaten kimyasal ilaçların pek çoğunun etkili maddeleri ilk önce bitkilerden elde edilmiş. Daha sonra bu moleküller model kabul edilmiş ve sentez yöntemi geliştirilerek fazla miktarda elde edilmesi hedeflenmiş. Yani onların da başlangıçlarında zaten bitki var. Bizim her sefer anons ediyorsunuz farmakognozi anabilim dalı öğretim üyesi diye. Bizim farmakognozi alanının çalışma konularından biri de doğal kaynaktan ilaç adayı olabilecek etkili maddeleri keşfetmek. Farmakognozinin içinde sentezlenme aşamasından önce saf etkili maddeyi keşfetmek de var. Fitoterapötik dediğimiz bitkisel ekstreler de var. Tabii biz farmakognozide sadece bitkilerle değil tüm doğal ürünlerle ilgileniyoruz ama çoğunlukla bitkiyle çalışıyoruz tabii ki. Burada şunu da belirtelim. Tıbbi bitkilerden elde edilen ilaç etkin maddesiyle bitkisel ilaç ekstresi birbirinden farklı şeyler. Birisi saf bileşik, diğeri pek çok maddeyi bir arada bulunduruyor. Bitki ekstrelerinde çok sayıda madde bir arada bulunuyor. Ama bu kimyasal sentetiklere model olan maddeler tek maddeler. O bitkiler de zaten farklı bitkiler. Onlar fitoterapide kullanılmayan bitkiler.
Evet.
Mesela bizim bu fitoterapötik dediğimiz bitki ekstrelerini kullandığımız bitkilerden eğer biz saf bileşik elde edip kullanalım diye düşünürsek tek başına o madde etkili olmayabiliyor. Ancak birlikteyken etkili olabiliyor. Mesela sarı kantaronu örnek verecek olursam bu bitkinin içerisinde hiperisin ve hiperforin adı verilen maddeler var. Saf halde getirilebilir bu maddeler. Ama biz ekstresini kullanıyoruz sarı kantaronun. Bir hastalık üzerinde herhangi bir etkisi olmayan ancak etkin maddelere yardımcı olan maddeler de var bitki ekstresinin içerisinde. Aslında hiperisin ve hiperforinin etkisinden yararlanıyoruz ama proantosiyenin adı verilen başka bir madde grubu var. Bunun kendi başına bir etkisi yok bizim yararlandığımız etki biçiminde ama hiperisin adı verilen maddenin emilimini artırıyor. Hiperforinin oksidasyonunu engelliyor. Bu şekilde etkiye katkıda bulunuyor. Ya da mesela ekinezya deyip geçiyoruz biz. Tıbbi olarak 3 tane türü var. Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida. Hepsinin aynı kısımları kullanılmıyor mesela. Pallida ve angustifolia'nın kökleri, purpurea'nın toprak üstü kısımları kullanılıyor. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bitkinin doğru organını kullanmazsak istediğimiz etkiyi de elde edemeyiz.
Evet.
Saf maddelerden de bahsedecek olursak biraz önce bahsettiğimiz hala sentezi yapılamayan, hala bitkilerden elde edilen maddeler var. Bunlar ilaç olarak kullanılan çok bildiğimiz. Çok etkili ilaçlar mesela morfin bugün hala bitkiden elde ediliyor. Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin hala bitkiden, Alzheimer'da kullanılan galantamin hala bitkilerden elde ediliyor. Çünkü bu maddelerin uygun sentezi bugüne kadar gerçekleştirilememiş. Bazen aynı, bir de şöyle bir durum var. Aynı maddede olsa doğadan elde edilen ile sentezi yapılan maddeler farklı etkiye sahip olabiliyorlar. Bu da o maddelerin uzaydaki durumlarıyla ilgili. Farklı bir diziliş gösterirlerse etkileri de değişebiliyor. Son olarak da zerdeçalı örnek vereyim. Bu zerdeçal çok popüler bir bitki. Hem ekstresi kullanılıyor hem de saf elde edilen içinden elde edilen saf bileşik kullanılıyor.
Yemeklerimizde ama de sıkça kullanırız.
Yemekte evet doğrudan şeyi kullanıyoruz. Ekstre değil zerdeçal tozunu kullanıyoruz.
Evet.
Toz edip kullanıyoruz. Mesela bazen televizyonlarda izliyorum. Bu alanda çok uzman olmayan kişiler kendilerini uzman kabul edip aslında çok daha az bilgiye sahip olanlar habire kurkumin diye bahsediyorlar. Halbuki
evet,
kurkumin saf bileşik. Yani zerdeçaldan elde edilen mesela morfin nasıl haşhaş bitkisinden elde edilen saf bileşikse kurkumin de zerdeçaldan elde edilen saf bileşik. Zerdeçal ekstresi farklı, kurkumin farklı, biraz önce sizin bahsettiğiniz toz halinde kullanmak farklı.
Evet.
Ama toz halinde kullanırken şuna dikkat etmelisiniz. Karabiberle birlikte kullandığınızda emilimi artıyor. Yoksa emilimi çok düşük zerdeçalın.
Çok önemli bir bilgi.
Evet, karabiber mutlaka birlikte olmak durumunda. Aksi takdirde gerekli etkiyi, yeterli etkiyi alamayız. Karaciğerimiz için çok kıymetli bir bitki zerdeçal. Hint safranı da deniyor.
Evet.
Dolayısıyla bu farkları bilerek kullanmamız lazım. Tozu, ekstresi ve kurkumin. Kurkumin zerdeçal değil. Kurkumin, kurkumin.
Bu da çok önemli bir bilgiydi. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Hocam şimdi bitki deyince bizim aklımıza hemen aktarlar geliyor. Çok satıldığı için aktarlarda bu bitkiler. Oysa biz görüyoruz ki eczacılar da bu konuda çok derin bir eğitim alıyorlar bitkiler alanında. Peki biz neden bu ürünleri eczaneden almıyoruz da aktarlardan alıyoruz?
Evet, bu bizim çok önemli bir yaramız aslında. Bu konuda eğitim alan tek meslek grubu eczacılar. Sağlık Bakanlığı'nın 1985 yılında yayınladığı 5777 sayılı bir yasa var. Aktarlar, baharatçılar ve benzeri dükkanlar ile ilgili bir genelge aslında bu.
Hı hı.
Bu genelgede aktarların değişik hastalıklara karşı bitki, bitkisel karışım, bitkisel ürün tavsiye etmesi ve hazırlaması yasaktır ifadesini kullanmışlar. Yasak olmasına rağmen bu konuda hiçbir eğitimi olmayan aktarların her hastalığa karşı karışımlar hazırlayarak satmaları yadırganacak bir şey aslında. Ve eczacıların da hekim reçetesi yoksa eczanesinin laboratuvarında bitkisel karışım hazırlaması yasak. Bu da ilginç bir handikap. Aslında biraz önce söylediğim gibi eczacılar bu konuda eğitim alan tek meslek grubu.
Tabii.
Ama yasalara uydukları için hazırlamıyorlar. Yoksa Avrupa'daki eczanelerde mesela Almanya'da eczanede hazırlar eczacı. Eczanesinde ciddi bir bitki çeşidi vardır. Tabii bitki çeşidi. Onlarda o tarz bir durum söz konusu değil. Bizde böyle bir şey konmuş, bir türlü değişemedi. Sorun hekimlerin bu konuda yeterli bilgisi yok. Dolayısıyla reçete edemiyor. Reçete edemeyince eczacı hazırlayıp veremiyor. Ya da hekim peşinen reddediyor. Öyle bir durum da söz konusu. Şöyle bir şeyi netleştirmek lazım. Hastalıkların teşhisi ve tedavisi hekimin görevi. Ama tedavide kullanılan ilaçtan sorumlu olan kişi eczacı. Dolayısıyla bitkisel ilaçlar ve fitoterapi konusunda hem hekime hem de halka danışmanlık yapabilecek ve yönlendirecek bilgiye sahip tek meslek grubu eczacılık meslek grubu.
Hı hı.
Çünkü tıbbi bitkiler değişik farmakolojik etkiye sahip çeşitli kimyasal bileşikler içeriyor. Biraz önce bahsettik bunlardan. Tedavide etkili olabilmesi için her şeyden önce doğru bitki türünün toplanmış olması gerekiyor. Örneğin aktarlarda satılan papatya her zaman tıbbi papatya değil. Görüyoruz çünkü başka örnekler de var. Sarı kantaron da öyle. Mesela kırmızı kantaronla sarı kantaronu karıştırabiliyorlar.
Doğru.
Halk arasında papatya diye isimlendiren farklı bitki türleri var. Çok sayıda farklı cins, farklı türe sahip bitkiler var. Bir tane tıbbi papatya vardır. Doğru etkiyi alabilmek için onun kullanılması gerekir. Bunun dışında yine aktarlar bunlara çok dikkat ediyor mu? Bitkilerin toplanma zamanı, kurutma yöntemi, saklama koşulları, hijyen. Bütün bunlar bitkinin kalitesini, aktivitesini etkileyen durumlar. Binlerce yıldır geleneksel olarak kullanılan bitkiler ancak doğru bitki, doğru kişide, doğru şekilde ve doğru dozda kullanıldığında etkili olabiliyor. Bunun için de eğitim şart tabii ki.
Evet. Hocam çok değil, bundan 15-20 yıl kadar öncesine bitkilerin bu kadar önemi bilinmiyordu, kıymeti bilinmiyordu. Ama son zamanlarda bitkilerin önemi daha da ortaya çıktı. Doğru bitkiler, evet, doğru şekilde uygulandığında etkisi görülüyor. Sanırım bu da, evet, popülerliğini artırdı. Öyle düşünüyorum. Eğer aslında yasal bir düzenleme yapılıp da eczanelerde satılırsa bu ürünler, gönül rahatlığıyla alacağız, etkilerini daha iyi anlayacağız ve değerini daha iyi bileceğiz.
Evet, gerçekten o konuda haklısınız ama 10-15 yıldır tabii ben yaklaşık 40 yıla yakın oldu bu alanda çalışmam. Farmakolojinin Türkiye'deki ilk başlangıcı 1860'lar. Dolayısıyla çok uzun yıllardır bu vardı ama peşin bir reddediş durumu söz konusu. Hala var o tür durumlar ama şimdi Sağlık Bakanlığı biraz daha sempatik yaklaştı. Ayrı bir daire kuruldu. Geleneksel tamamlayıcı tıp dairesi. Orada çeşitli çalışmalar yapılıyor. Daha doğrusu bu işin yolu açıldı. Söylediğiniz süre zarfında. Hı hı. Ama ondan önce de bu alanda bizim çalışmalarımız var. Bütün akademik yükseltgenlerimiz, yaptığımız uluslararası yayınlarla. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bu tür çalışmalar, bitkilerle ilgili, tıbbi yönüyle ilgili, aktiviteleriyle ilgili çalışmalar mevcut.
Evet, yani benim anlatmak istediğim halk tarafından bu kadar kıymeti bilinmiyordu.
Evet, evet,
ama
evet,
sizlerin sayesinde, yapılan çalışmalar sayesinde kıymeti ortaya çıktı.
Evet,
hocam süremizin
olun
de sonuna geliyoruz ama sormak, evet, istediğim sorular var. Bunları böyle biraz daha seri şekilde cevaplandırıp yayınımızı sonlandıralım sizinle olan,
tamam,
birlikteliğimizin. Şimdi doğa gezileri yapmayı seviyoruz havaların güzel olduğu zamanlarda. Böyle etrafımızda bin bir renkli çiçekler var, bitkiler var. İşte bakıyoruz, işte papatya var, ne bileyim kekik var. Aldık biz bunları. Bunlardan bitki çayı hazırlayabilir miyiz? Doğada karşılaştığımız herhangi bir bitkiyle.
Ben de şimdi size hemen şunu soracağım. Emin misiniz o bitkinin papatya ya da kekik olduğundan diye soracağım.
Görüntüsü benziyor ama diğerini bilmiyorum.
Bitkilerin doğruluğunu mutlaka teyit etmemiz lazım. Bazı bitkileri uzman göz tanıyabilir. Ancak uzman olsa dahi her bitkiyi tanımak mümkün değil. Hani biz yıllardır çalışıyoruz. Bazı kendi çalıştığımız bitkileri belki tanıyabiliriz ama türünü ayırt edemeyebiliriz yine de. Bitki tayin anahtarları var. Bitki toplandıktan sonra Latince bilimsel adı bu tayin anahtarıyla tanımlanıyor. Latince isim önemli çünkü aynı bitkiye farklı yörelerde farklı isimler verilebiliyor. Mesela 3 ayrı bitkiye 3 farklı yörede çördük deniyor. Aktar vitrinlerinde ise çördük diyor, mesela işte diyabete diyor. Halbuki o bitki diyabete etkili değil. aktar vitrinindeki hangi çördük? O etki doğru mu? Üç ayrı bitki çünkü üç farklı etkiye sahip. Onun için mutlaka Latince isim önemli. Çünkü uluslararası bilim dünyasında kabul görmüş isimler bunlar. Bitkiyi doğru tanımlayan bilimsel isimler.
Peki. Hocam son olarak ideal tıbbi bitki nasıl olmalı? Yetiştirme ortamı nasıl olmalı?
Şimdi bir kere yol kenarında yetişen bitkiler tıbbi bitki de olsa kullanılmaz. Çünkü bunlar ağır metal içerirler egzoz dumanlarından.
Egzoz gazları, evet.
Mutlaka yoldan uzak yetiştirmek gerekiyor. İyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilmiş olması önemli. Bitkinin toprağa ekiminden önceki süreçten işlenmiş nihai ürün sürecine kadar sertifikalandırılmış tarımsal ürünün tam üretim sürecini kapsıyor iyi tarım uygulamaları. Bu sertifikaya sahip ürünün kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği, üretimi sırasında insan, işçi ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği anlaşılıyor. O nedenle doğru yetiştirilmiş bitkileri kullanmak gerçekten önemli.
Evet. Hocam bugün yine bizlere çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
İnşallah önümüzdeki haftalarda başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
İyi günler. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta bitkilerin tedavide kullanılış tarihçesini, ideal tıbbi bitkileri, yetiştirme usullerini, bitkisel ürünlerle tedavi yöntemlerini konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Yalanları al, dolanları al. Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Sayın Zengin, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Türkiye'nin her yerini karlar kapladı. Bereket, rahmet. Ben şu taraftan bakıyorum. Barajlardaki doluluk oranımız bayağı düşmüştü. %10'ların altına inmişti hatta çoğu yerde. Karın yağmasıyla birlikte inşallah yazın su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu taraftan pozitif yönünden bakıyorum. Ama diğer taraftan da tabii trafik aksadı, insanlar işlerine gidemedi, yollar kapandı. Sizinle bugün bu gibi istenmeyen durumlarda çalışanlar işlerine gidemezlerse nasıl yasal haklara sahipler, bunları konuşacağız. İsterseniz şuradan başlayalım. İşte çalışanların önemli bir bölümü işlerine gidemedi. Kamu çalışanları da bazı illerde idari izinli sayıldı. Bu tür durumlarda yasal hakları nelerdir?
Öncelikle Mustafa Bey, sizin söylediğiniz gibi kar bir anlamda bereket. Hem barajlarımızda suların dönmesi, dolması, hem de tarım alanlarındaki su ihtiyacının karşılanması anlamında, hem de ormanlarımızın bereketlenmesi anlamında yağan karın toprağa nüfuz etmesi son derece önemli. O açıdan bir taraftan elbette ülkemizin hem tarım hem ormanlarımız açısından bir berekete neden oluyor. Diğer taraftan da yine ifade ettiğiniz gibi elbette birçok çalışan iş yerlerine gidemediler. İşte servisler çalışanları iş yerlerine ulaştıramadılar. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde iki başlık altında ele alabiliriz. Öncelikle kamu çalışanları açısından baktığımızda, biliyorsunuz kamuda devlet memurları, işçiler ve sözleşmeli personel diye farklı statüde çalışan emekçiler var. Bunlarla ilgili de zaten örneğin İstanbul Valiliği, biliyorsunuz, işte belli meslekler dışındaki tüm çalışanların idari izinli sayılmasına ilişkin genelge çıkardı. Başka bazı illerde de özellikle engelli, hamile çalışanların, kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağına ilişkin de şu anda nispeten etkileri azaldı. O çok etkili olduğu dönemde bu tür kararlar çıkmıştı. Dolayısıyla kamuda çalışanlar açısından bu tür idari izinli olduğu dönemler de dahil olmak üzere ekonomik ve sosyal haklarında herhangi bir eksiklik olmuyor. Onların hakları tam olarak ödeniyor. Nitekim bunu biz salgın sürecinde de yaşamıştık. Özellikle kapanma dönemlerinde idari izinli sayılan kamu görevlileri için ücretlerinde bir kesinti yapılmadan çalışmaya devam etmişlerdi. Hı hı. İkinci başlık olarak da özel sektör işverenleri açısından düşündüğümüzde burada da mevcut yasamızın özellikle işçiler açısından, hani özel sektörden işçileri kastediyoruz, işçiler açısından bu tür durumları kanun iki başlık altında inceliyor. Birincisi zorlayıcı sebepler başlığı var. İkincisi de zorunlu nedenler var. Burada zorunlu nedenlerle çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesintiye gidemeyeceği, işverenin her durumda bu zorunlu neden olduğu takdirde işçilere ücret ödeme yükümlülüğünün devam edeceğini ifade ediyor. Ama zorlayıcı sebepler olduğu takdirde de burada işverene belli haklar veriliyor. Çok bu teknik bir konu olduğu için ayrıntısına girmeden, özellikle işte kar yağışının bir zorunlu neden kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. O nedenle de çalışanların o gün gerek işe gelememeleri nedeniyle, gerekse de işte diyelim ki servisler geç kaldığı, hı hı, kalması nedeniyle işe geç kalmaları durumunda da her durumda bu zorunlu bir neden olduğu için de ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor.
Evet. Sayın Zengin, az önce zorunlu durumla zorlayıcı sebeplerden bahsettiniz. Bu iki durum birbirinden farklı mı peki?
Şöyle, şimdi bizim iş kanunumuzda zorlayıcı sebepler başlıklı bir maddemiz var. 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesinin 3. bendinde. Orada bu zorlayıcı sebepleri işçinin çalıştığı iş yerinde eğer bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı bir sebep ortaya çıkması durumunu tanımlıyor. Dolayısıyla biz bu kar yağışının olduğu dönem, yani bir haftadan fazla bir süreyle işin durması söz konusu değil, birkaç gün geçirdiğimiz için bu zorlayıcı sebepler dışında tutuyoruz. Yine iş kanununun zorunlu nedenler dediği, biraz önce bahsettiğimiz 24. madde zorlayıcı sebepler var ya da zorlayıcı nedenler. Yine aynı iş kanunun 47. maddesinde ise zorunlu nedenleri belirliyor. Orada da şu önemli tespiti yapıyor. Bir kere zorunlu nedenden bahsedebilmemiz için 3 tane şartın bir araya gelmesi lazım. Yani öngörülmesi mümkün olmayan bir olay olacak. Üretimin durması sonucunu doğuracak bu olay. Yine işverenin 3. şartta işverenin kaçınması mümkün olmayan dışsal bir olay. Şimdi bu kar yağışını Mustafa Bey biz bu çerçevede değerlendirdiğimizde bir kere öngörülmesi mümkün değildi. Doğru. Üretimin durması sonucunu doğurdu. Yani eğer gerçekten iş yerinde imalat sanayinde 50 işçinin çalıştığı bir iş yerinde o gün diyelim ki 10 kişi ancak gelebildi ve iş birbirinin tamamlayan işlerse o gün üretim durmuşsa yine bu da zorlayıcı nedenin diğer şartı. Üçüncü şartta işverenin kaçınması mümkün olmayan dışsal bir olay. O da kar yağışı, evet, tıpkı deprem gibi, sel gibi dışsal bir olay ve işverenin kaçınması mümkün olmayan bir olay. Dolayısıyla iş hukuku çerçevesinde baktığımızda burada yaşanan kar yağışının teknik olarak da zorlayıcı nedenlerle ortaya çıkan bir olay olduğunu ifade edebiliriz.
Evet. Sayın Zengin, şimdi başımıza her şey gelebilir. Deprem, yangın, sel, işte yoğun kar yağışı, yoğun yağmur yağışı, bunun akabinde işte sel. Bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ne zaman başımıza geleceği belli değil. Bu zorunlu nedenlerin gerçekleşmesi durumunda yasalarımız hangi yolları takip etmemizi öngörüyor bizlere?
Şimdi biraz önce bahsettiğimiz iş kanununda bu işte var olan olayların zorunlu nedenler mi, zorlayıcı nedenler mi olduğunun tespitini yaptık. Yaptıktan sonra da bu hangi nedenlere giriyorsa onun sonucu olarak da işte bir takım kanuni haklar ya da yükümlülükler yüklüyor. Burada zorunlu nedenlerle bir durum ortaya çıktığı için az önce bahsettiğimiz bu durumun gerçekleşmesi halinde işverene iki tane yasa imkan veriyor. Birincisi diyor ki böyle bir durumda, yani zorunlu nedenlerle işçiler o gün çalışamamışlarsa ya da diyelim ki iki gün çalışamamışlarsa, bu kar yağışı nedeniyle birkaç gün etkilediği için öyle ele alalım. Çalışmadığı durumlarda iki tane imkan veriyor. Burada yine 4857 sayılı yasanın 42. maddesine göre bu zorunlu nedenler ortaya çıktığında işveren fazla çalıştırma yaptırmak için işçinin onayını alma zorunluluğunu kaldırıyor. İlk sonucu bu. İkinci sonucu ise yine aynı kanunun 64. maddesinde düzenlenen telafi çalışması yaptırabilir. Yani işverene diyor ki zorunlu nedenlerle işçi çalışamadığı durumlarda sen birincisi fazla mesai için onay almak zorunda değilsin. İkincisi de bu işçiye telafi çalışması yaptırabilirsin diyor. İşte burada telafi çalışması işveren yaptırma imkanını elde edebiliyor.
Peki. Şimdi dediniz ki işveren işçiye telafi çalışması yaptırabilir. Peki bu telafi çalışmasının şartları neler? Biraz da bundan bahseder misiniz? Nasıl uygulanır?
Evet, şimdi tabii telafi çalışması kanunun 64. maddesinde düzenleniyor, iş kanununun. Orada bir kere hangi hallerde telafi çalışması yapacağı yer alıyor, usulü de yazıyor. Ne zaman, hani hangi hallerde yaptırılabilir? Bir kere zorunlu nedenlerle işin durması halinde. Biraz önce tespit ettik biz, kar yağışını zorunlu nedenler kapsamında değerlendirebiliriz demiştik. Evet. Dolayısıyla kanun bu tür durumlarda telafi çalışmasına cevaz veriyor. Bu genel tatiller, bayram tatilleri var biliyorsunuz. Onun belli günleri öncesinde ya da sonrasında tatil ediliyor. Diyelim ki 9 günlük bir tatil yapılması durumunda telafi çalışması yapılabiliyor. Bir de iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması ya da tamamen tatil edilmesi durumunda. Usul olarak da telafi çalışmasını zorunlu neden ortadan kalktıktan sonra 2 ay içerisinde telafi çalışmasını yaptırma imkanı var. Ancak burada da yasa şunu söylüyor. Diyelim ki şu anda etkileri önümüzdeki hafta pazartesi tamamen kalktı. Ve o 2 aylık süre içerisinde işveren, diyelim ki 2 gün işe gelmemiş bir işçisini 8 saat mesai düşündüğümüzde 16 saat telafi çalışması yaptırabilir. Ama burada işçinin normal mesaisi zaten devam edecek. Örneğin pazartesi başladığı işe 8 saat çalıştı. Ondan sonra en fazla 3 saat günlük çalıştırabilecek. Yani diyelim ki 16 saat ise işte 5 gün 3'er saat çalıştırdı. 6. günde 1 saat çalıştırma imkanı var. Buradaki teknik ayrıntı da o. 2 ay içerisinde zorunlu neden kalktıktan sonra 2 ay içerisinde ve günde normal çalışma süresinden 3 saat fazla, en fazla 3 saat çalıştırabilecek. Öyle bu çalışmadığı süreleri telafi edebilecek.
Evet. Bu hakları bilmek hakikaten önemli. Hem işveren açısından hem de işçi açısından.
Doğru, ancak bir de şunu ifade edelim Mustafa Bey. Yani bu tür durumlarda, olağanüstü dönemlerde, zorunlu bir takım nedenlerle ortaya çıkan durumlarda işverenlerimizin de temel olarak işçileri koruma yükümlülükleri var biliyorsunuz. Yine iş kanunun temeli aslında çalışan lehine yorum ilkesidir. Bu tür kanuni düzenlemelerde sadece yasal metinlere bakmak değil, insani boyutunu da düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani çalışanların bu tür dönemlerde 2 gün işe gelmedi diye ücretlerinde bir kesinti yapmak yerine onların haklarını, hukuklarını koruyucu bu zorunlu nedenlerle oluşan durumlarda da işverenlerin koruması gerekiyor.
Evet, çünkü bir de işin insani boyutu var. Evet.
Evet, tam da onu ifade edecektim. Hem hukuki boyutu zaten biraz önce ifade ettiğimiz gibi öyle bir boyutu var. Hem de insani boyutu var. Çünkü çalışanlar alın terleriyle, emekleriyle, gayretleriyle işverenlerin servetlerine, işte o var olan ekonomik güçlerine katkıyı veren kişiler, nimeti paylaşmak nasıl bir haksa, bu tür külfet dönemlerinde külfeti paylaşmayı da işverenler öngörmeliler.
Peki. Tarkan Bey, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı. Haftaya başka konuda görüşmek dileğiyle.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Bu hafta hava şartları nedeniyle işlerine gidemeyen çalışanların yasal haklarını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.